Ayrım 72.
Meclis başkanlığı bütçesi 18.370 lira, meclis bütçesi ise 953.996 liradır. Bakanlıklar bütçesi tahsisatın büyüklüğü bakımından şu sırayı takip etmektedir. Milli Savunma 28.618.556 lira. İçişleri 8.944.887 lira. Maliye 7.173.100 lira. Adalet 2.759.274 lira. Bayındırlık 620.396 lira. Sağlık 613.141 lira. Milli Eğitim 577.061 lira. Şer'iye 522.062 lira. Dışişleri 303.748 lira. Düyun-u Umumiye gelirlerine hükümet el koyduğu için Düyun-u Umumiye İdaresi'nin masraflarını karşılamak üzere bütçede 7.680.696 lira tahsisat ayrılmıştır. Bütçenin münferit ve küçük gider fasılları şöyleydi. Sayıştay 26.696 lira. Danıştay bilinmiyor. Matbuat ve istihbarat 88.000 lira. Aşiretler ve muhacirler 874.000 lira. 1920 bütçesi, bu bütçe yılının son günü olan 28 Şubat 1921'de oylanmış ve oylamaya katılan 97 milletvekilinden 84'ünün oyu ile kabul edilmiştir. 13 milletvekili red oyu kullanmıştır. Rakamların fakirliği karşısında İstiklal Harbi'nin nasıl yapıldığına, memleketin nasıl idare edildiğine şaşmamak için birkaç noktayı göz önünde bulundurmak lazımdır. Anayasalı ve bütçeli bir devlet düzenine girildiği halde en çok paraya muhtaç olan ordu ihtiyaçlarının bir kısmını kendi başına ve bütçe dışı karşılıyordu. Şüphesiz yine halktan alıyordu veya halk veriyordu. İkincisi ne ordunun ihtiyaçları gereği kadar karşılanabilmesi ve ne de devlet hizmetlerinin ve görevlerinin tam anlamıyla yapıldığı iddia edilebilirdi. Bulunan parayla yetinmekten başka çare yoktu. Üçüncüsü, harbin sıkışık zamanlarında çıkarılan tekalifi harbi emirleriyle aşar mültezimlerinin ellerindeki malların %40'ı alınmış ve halk senet karşılığında harp masraflarına bir kere daha katılmıştır. Posta müteahhitleri gibi devlete iş gören kimselere istihkakları uzun zaman ödenmemiş veya taksitlerle ödeme şartına bağlanmıştır. 3. Siyasal gelişmeler, barış ümidi. Yunan taarruzuyla başlayan yeni yılın 1921, ilk ayları milli mücadeleye başarı şansı tanıyan olaylarla doludur. Yunan ordusu İnönü mevzilerine yaptığı başarısız bir taarruzdan sonra geri çekilince, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genç ordusu lehine kaydedilen bu ilk puan, Türkiye'nin dış ilişkilerinin yeni bir yön kazanmasını büyük ölçüde etkilemiştir. Rusya ile bir dostluk anlaşması imzalamak üzere Moskova'da yapılan görüşmeler gelişme kaydederken İtilaf Devletleri Doğu meselesine yeni bir çözüm yolu aramak zorunluluğunu duyarak Londra'da bir konferans toplanmasını kararlaştırmışlardı. Bu arada Moskova'daki Türk delegasyonu Afganistan mümessilleri ile bir dostluk antlaşması imzalamışlar, Türkiye'nin Gürcistan ile olan ilişkileri düzelmiş ve Fransa ile İtalya Türkiye'yi daha fazla yaklaşmışlardır. Devlet bütçesinin yapılmasıyla önemli bir merhaleye ulaşan iç gelişmeyi takip eden bu siyasi gelişme, meyvelerini güzel bir tesadüfle aynı ay içinde Mart'ta vermiştir. Bu bakımdan 1921 yılının Mart ayı, Türkiye için siyasi antlaşmalar ayı sayılabilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, toplantı yılı başlangıcını 1 Mart olarak kabul etmişti. Hem bütçe yılının hem de toplantı yılının başlaması münasebetiyle 1 Mart günlü oturumda Mustafa Kemal Paşa bir açış nutku vermiş ve bazı milletvekilleri geride bırakılan yılın olayları ve yaşanılan günün önemi üzerine heyecanlı sözler söylemişlerdir. Mustafa Kemal Paşa'nın açış nutkuna bu sebeple kısaca göz gezdirmekte fayda vardır. Mustafa Kemal Paşa, milli mücadelenin başından 1 Mart 1921 gününe kadar geçen olayların bir özetini verdikten sonra konuşmasına şöyle devam etmiştir. Efendiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin mukadderatına el koyduğu gün, bulduğu idare makinesinin geçmişin baskı fikirleri ve esasları üzerine kurulmuş çürük bir makine olduğunu açıklamaya lüzum görmem. Yüksek Meclisiniz ve hükümetiniz işte böyle bir makinenin ıslahına çalışmakta bulunmuştur. Ve koyduğu ve yavaş yavaş tamamlayacağı esaslar ile bütün idareyi nispeten güvenilir hale getirmeyi başarmaktadır. Anayasanın uygulandığı ve yeni iller idaresi kanunu ile desteklendiği takdirde memleketin içte muhtaç olduğu gelişme imkanlarını tamamen hazırlamış olacağız inancındayım. Efendiler, mücadelenin önemini kavrayan milletimiz aralıksız çalışmalar ile büyük bir mali gayret göstermiş, memleketin bütün mali ihtiyacını tatmin edici sağlam ümitler vermiştir. Mali işlerde memleketimizce pek önemli bir meselenin haline az çok uygun bir bütçe düzenlenmesine karşılık, sağlık, nüfus ve bayındırlık bakımından göze görünür sonuçları henüz alınamamıştır. Bunun için zamana, araçlara ve çok paraya ihtiyaç olduğu kabul edilmelidir. Mustafa Kemal Paşa konuşmasının iç siyasete ait kısmını, iç siyasetinizde ilkeniz olan halkçılık, yani milleti bizzat kendi mukadderatına hakim kılmak esası anayasamızla tespit edilmiştir. Bu kanunu ve bu kanuna bağlı olan kanunları bir an önce çıkararak iyi uygulamaya çalışacağız cümleleri ile özetledikten sonra sözü dış politikaya getirmiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın izahatına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti cenkçi ve maceraperest olmaktan uzaktır. Aksine sulh ve selameti tercih eder. Gerek doğu ve gerek batı alemleriyle her an iyi münasebetler ve dostluk bağları arar. Doğuda Azerbaycan, Kuzey Kafkas ve Afganistan hükümetleriyle samimi münasebetler kurulmuştur. Irak ve Suriye'nin İslam halkı ile de durum böyledir. İran hükümetiyle münasebet vardır. Bunun sağlamlaşmasına çalışılmaktadır. Ermenistan ve Gürcistan ile mevcut münasebetlerin yakında Türkiye'nin menfaatlerine uygun bir şekilde müstakar bir hale geleceği ümit edilmektedir. Rus Bolşevik Cumhuriyeti ile mevcut münasebetler iyi bir şekilde gelişmektedir. Batı'da İtilaf devletlerinden bazıları ile zaman zaman resmi temaslar yapılmış ve bu temaslarda barışın hazırlanması çareleri artmıştır. İngiliz devleti idarecileri milli hareketin maksadını şimdiye kadar bilmezlikten gelmiş ise de geride kalan bir yıllık mücadelenin gösterdiği şekilden Sevr Antlaşması'nın Türkiye'de uygulama alanı bulamayacağına kanaat getirmiş ve Türkiye ile görüşmek lüzumunu hissetmiştir. Mustafa Kemal Paşa milli hareketin ulaştığı noktayı şu sözlerle tespit etmiştir. Geçen yılın bu günlerinde barış hakkında gelen haberler herkese keder veriyordu. Her tarafta düşmanların maddi ve manevi saldırılarına uğruyorduk. Herkes bizim aleyhimizdeydi. Bugün bütün dünya davamızın kutsallığını anlamış bulunuyor. Medeniyet ve insanlık alemi bize her taraftan günden güne artan bir ilgi gösteriyor. Geçen senenin bu günlerini derin bir kaygı ve acı içinde idrak eden milletimiz, bu senenin aynı günlerinde kararlı ve soğukkanlılığının eserlerini görmekle övünebilir. Alkışlar. Gerçekten bir yıl öncesi Anadolu ihtilalinin en büyük tehlikeyi geçirdiği günlerdir. 16 Mart'ta İstanbul'un işgali, Mebuslar Meclisi'nin dağıtılması, milliyetçi milletvekillerinin tevkif edilip Malta'ya gönderilmeleri, Büyük Millet Meclisi'nin toplanmasında çekilen güçlükler ve hatta meclisin toplanamaması ihtimalleri, ordunun o günkü perişan durumu hatırlanacak olursa, 1921 yılı Mart ayı Mustafa Kemal Paşa'nın belirttiği gibi mutlu bir devredir. Mustafa Kemal Paşa açış konuşmasının sonunda meclisin birinci toplantı yılına ait çalışmalarını belirtmiştir. Paşa'nın yaptığı açıklamalara göre 23 Nisan 1920 tarihinden 28 Şubat 1921 tarihine kadar 311 gün geçmiştir. Meclis bu devre içinde 159 toplantı yapmıştır. Bu toplantılar 51 gizli, 356 açık olmak üzere 407 oturumdur. Meclis 252 kanun tasarısı ile meşgul olmuş, bunun 104'ü kanuniyet kazanmış, 149 tasarı görüşüldükten sonra reddedilmiştir. Yeni seneye 55 kanun tasarısı devredilmiştir. Meclisin çıkardığı kanunlar içerisinde başlıcaları şunlardır. Hıyaneti Vataniye Kanunu, İcra Vekilleri İntihabı Kanunu, Temiz Heyeti Teşkiline Dair Kanun, İstanbul Hükümetince Yapılacak Muahide ve Mukavelelerin Lavvı Hakkındaki Kanun, Nisab-ı Müzakere Kanunu, İstiklal Mahkemeleri Teşkiline Dair Kanun, Men-i Müskirat Kanunu, Baltalık Kanunu, Cephe Zammı Kanunu, Frenginin Men-i Sirayeti Kanunu ve nihayet Anayasa. Milletvekilleri tarafından yüzlerce teklif yapılmış ve teklifler çeşitli komisyonlarda ve Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmüştür. Birçok işler hakkında vekiller tarafından cevaplandırılmak üzere sözlü ve yazılı sorular verilmiştir. Vekiller hakkında 122 gen soru önergesi görüşülmüştür. Açılan gen sorular sonunda bazı vekiller güven oyu alamayarak düşürülmüşlerdir. Büyük Millet Meclisi üyeleri yalnız yasama göreviyle uğraşmamışlar. Birçok milletvekili çeşitli devlet hizmetlerine katılmışlardır. Bu cümleden olarak bazı milletvekilleri sefir veya mümessil sıfatıyla yabancı memleketlerde görev almışlardır. Birçok milletvekili yabancı devletlerle yapılan siyasi görüşmelere memur edilmişlerdir. Yine milletvekilleri içinden ordu, kolordu ve küçük kıtaların kumandanı olarak muharebeye katılanlar da olmuştur. Milletvekillerinin bir kısmı yargı görevi yapmak üzere İstiklal Mahkemelerinde başkan, üye ve savcı olarak çalışmışlardır. Memleketin her tarafında bazı olayların tahkiki için milletvekilleri görev almışlardır. Bunlardan başka doktor milletvekilleri muharebe zamanlarında cephe gerilerindeki hastanelerde çalışmışlar ve zaman zaman cepheleri dolaşarak askerleri korumak ve teşvik etmek için milletvekillerinden heyetler seçilmiştir. Halkı uyarmak için de milletvekillerinden çeşitli heyetler Anadolu'yu dolaşmışlardır. Meclisin ilk açıldığı zaman milletvekilliği ile memuriyet sıfatının bir arada bulunması mümkün olduğundan bazı milletvekilleri valilik, mutasarrıflık, kaymakamlık, müftülük, hakimlik gibi çeşitli devlet hizmetlerini ve dini vazifeleri birlikte yapmışlardır. Sonra bir kararla milletvekilliği ile memuriyetin bir şahıs uhdesinde bulunamayacağı esasa bağlandığından memuriyeti tercih edenler milletvekilliğinden, milletvekilliğini tercih edenler de memuriyetten istifa etmişlerdir. Büyük Millet Meclisi ikinci çalışma yılına 350 üye ile girmiştir. Bu üyelerin 12'si halen Malta'da mevkuftur. 68'i İstanbul Mebusar Meclisi'nden katılmıştır. Ve 270'i de muhtelif tarihlerde doğrudan doğruya Büyük Millet Meclisi azası olarak seçilmiştir. A. Londra Konferansı. Birinci İnönü Muharebesi'nin sonucu ve Moskova'da cereyan eden Türk-Rus görüşmelerindeki gelişme, İtilaf devletlerine Sevr Antlaşması'nı yeniden gözden geçirmek fikrini bir defa daha ilham etmiştir. Şüphesiz Lloyd George, Sevr'in değiştirilmesine pek gönüllü değildi. Venizelos'un iktidarı kaybetmesine rağmen Yunanistan'ın Türkiye'yi barışı kabule zorlayacağına dair inancını henüz muhafaza ediyordu. Fakat müttefiklerinin hele 16 Ocak'ta başbakan olan Briand'ın ısrarlarına dayanamadı. 25 Ocak'ta toplanan Paris Konferansı, Türk ve Yunan delegelerinin de katılmasıyla Londra'da bir konferans toplamaya karar verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ilk defa batılı devletler tarafından bir konferansa davet olunuyordu. Fakat davet İstanbul hükümetine yapılmış ve Türk delegasyonu arasında Ankara'nın temsilcilerinin de bulunması bildirilmişti. Bu münasebetle Ankara ve İstanbul arasında geçen yazışmaları ve çekişmeleri daha önce anlamıştık. İki hükümet anlaşamadıklarından Londra'ya ayrı ayrı delegasyon gönderdiler. İstanbul delegasyonu Sadrazam Tevfik Paşa'nın Ankara delegasyonu Hariciye Vekili Bekir Sami Bey'in başkanlığında ayrı yollardan Avrupa'ya hareket etti. Ankara delegasyonu önce İtalya'ya gitmiş ve doğrudan doğruya davet olunduğu takdirde Londra'ya gitme talimatını almıştı. İtalya Hariciye Vekili Kont Sforza'nın aracılığıyla bu davet yapıldı. Londra Konferansı'nın 21 Şubat günü toplanması kararlaştırılmıştı. O gün Türk heyetinin Paris'e vardığı ve ancak ertesi gün Londra'da olacağı öğrenildiğinden konferans önce Yunanlıları dinlemek üzere Türklerin gıyabında 21 Şubat 1921'de St. James Sarayı'nda toplandı. Konferansa başta İngiltere olmak üzere Fransa, İtalya ve Japonya temsil edilmekteydi. Lloyd George, Sevr Antlaşması'nın imzalanmasından beri Mustafa Kemal Paşa'nın kumandasında önemli kuvvetler bu antlaşmaya karşı koymak için harbettiler. Ve bunun sonucu olarak karşılıklı bir anlaşma ile barışı yeniden kurma yolunda ileri sürülen arzuya uyularak bu konferans toplandı sözleriyle konferansı açtı. Konferans barış yapmak için toplandığı halde görüşmelere Lloyd George'un verdiği yönden barıştan çok Türklere karşı harbin nasıl kazanılabileceğinin araştırıldığı anlaşılmaktadır. İtilaf devletleri temsilcileri Yunan başbakanına çeşitli sorular sorarak Türk-Yunan harbinin gelecekteki gelişme şartlarını anlamaya çalışmışlardır. En çok soru sorulan Lloyd George'tu ve sorular özellikle Yunan gücünün ispatına yarayacak şekilde düzenlenmişti. Görüşme tutanaklarının özetini gerçekte cereyan ettiği gibi konuşma şekline çevirerek konferansın nasıl geçtiğini canlandırmaya çalışacağız. Dipnot: Konferans görüşmeleri hakkında bakınız M. Cemil Bilsel'in Lozan adlı eseri, cilt 1, sayfa 404-417. Yusuf Hikmet Bayur'un Yeni Türkiye Devleti'nin Harici Siyaseti adlı eseri, sayfa 77-78. Yarbay Selahattin'in 90 sayılı askeri mecmua eki olan 2. İnönü Muharebesi adlı eseri, sayfa 7-18. Lloyd George: Yunan milletinde küçük Asya Rumlarının kurtarılması için şiddetli bir istek var mıdır? Parti çekişmeleri bir tarafa bırakılırsa Yunan bayrağının küçük Asya'dan geri çekilmesini Yunan milleti nasıl karşılar? Kalogeropoulos, dipnot, Yunan başbakanı: Milli meseleler üzerinde Yunanistan'ın hiçbir fikir anlaşmazlığı yoktur. Bütün Yunanlılar İzmirli kardeşlerini kurtarmak için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırdırlar. Bu mesele hakkında Yunanlıların vatanseverliğinden şüphelenmek haksızlıktır. Lloyd George: İzmir meselesinden dolayı Venizelislerle Konstantinciler arasında hiçbir fikir anlaşmazlığı yok mudur? Kalogeropoulos: İç işlerde anlaşmazlık olsa bile İzmir işinde bütün millet birlik halindedir. Bütün Yunanlılar memleketlerini severler ve onun için kendilerini fedaya hazırdırlar. Lloyd George: İzmir'i savunmak için Konstantinciler de Venizelisler kadar fedakarlık yapmaya hazır mıdır? Kalogeropoulos: Bu mesele hakkında hiçbir şekilde şüphe edilmemelidir. Yunanistan'ın bu noktada tam bir birlik teşkil ettiğini bütün dünyaya ilan için konferansa bizzat kendim geldim. Yunan Başbakanı'na Anadolu'daki askeri durum, Türk kuvvetlerinin sayısı, Yunan askerinin morali, bir askeri ilerlemede başarı ihtimali, Yunanistan'ın ekonomik ve mali gücü hakkında çeşitli sorular sorulmuştu. Bu sorular üzerine Kalogeropoulos şöyle cevap verdi. Kalogeropoulos, Doğu cephesinde harekat şimdilik fiilen durmuştur. Türk kuvvetleri bu cephede 4 veya 5 bin kişiyi geçmez. Güney cephesinde Krikya, 10 bin kadar Türk var. Bundan başka 5 veya 7 bin kişilik gönüllü var. Batı cephesinde Kemalci kuvvet 35 bin kişiyi bulmaz. Bu sayıya çeteler dahil değildir. Mustafa Kemal'in karşısında veya bütün Anadolu'da Yunanistan'ın bugün silah altındaki savaşçı ve yardımcı askerleri 120 bin kişiyi bulmaktadır. Bu kuvvet orada huzuru sağlamak için yeter. Ancak Yunan hükümetine hareket yetkisi verilmelidir. Lloyd George, huzur ve sükunu sağlamak için ne kadar zamana lüzum var? Kalogeropoulos, bu sorudan memleketin Türkleri süpürmüş olmak manasını anlıyorum. Bunun için askeri danışmanlarım bana 3 aydan fazla bir zaman lazım olmadığını söylemişlerdir. Şuna kesinlikle inanıyorum ki Yunan askeri, Mustafa Kemal kuvvetlerini ve Sevr Antlaşması hükümlerini kabul etmeyenleri cezalandırmaya elverişlidir. Lloyd George, Monsieur Kalogeropoulos'un ifadelerinden bütün Türk kuvvetlerinin savaşçı ve yardımcı erler dahil 55 bin kişi olduğu anlaşılıyor. Acaba doğru mu anladım? Kalogeropoulos, bütün Türk kuvvetleri 65 bin kişiyi geçmemektedir. Lloyd George, Türklerin memleketten süpürülmesi sözünden ne anlaşılıyor?
Ayrım sonu.